Ayrım 31, sayfa 255, 24. bölüm. Planım tıkır tıkır işliyordu. Hatta benim gibi kuşkucu birinin aklına kötü sorular getirecek kadar iyi işliyordu. Eğer kafamın içindekileri başkalarına aktarmadığımı bilmesem, birilerinin beni izlemek için önümdeki bütün pürüzleri teker teker kaldırdığını bile düşünebilirdim. Gerçekten de evden çıkmak tereyağından kıl çeker gibi kolay oldu. Firuzan Hanım bırakın itiraz etmeyi, en küçük bir serzenişte bile bulunmadan kabul etti yardım isteğimi. Ona evimin yedek anahtarlarını verdikten sonra merdivenlerden iner gibi yapıp kapısı kapanınca da sessizce yukarı süzüldüm. Bu süre içinde ne komşularımdan biriyle ne de başka bir aksilikle karşılaştım. Çatıya çıkınca da kilitli olmasını beklediğim kapıyı ardına kadar açık buldum. Dediğim gibi şans perileri benimleydi bu akşam. Sessizce çıktım dışarı. Kiremitlerin üzerine dikkatlice basarak bitişikteki apartmanın damına atladım. Bu apartmanda kapıdan değil, genişçe bir pencereden çıkılıyordu dama. Pencereye yaklaşınca ilk aksilikle karşılaştığımı düşündüm. Çünkü pencere kapalıydı. Ama birden pencerenin kanatlarından birinin camla değil naylonla kaplanmış olduğunu fark ettim. Her ne kadar yangın sırasında hepsinin yaşamını kurtarmış olsa da apartman sakinleri pek göze çarpmayan bu pencerenin camını yaptırmak için paralarına kıyamamış olmalıydılar. Cam görevi gören naylonu anahtarlığımla yırtıp elimi içeri sokarak pencereyi açtım. İçeri girmem için yaklaşık 1 metrelik bir yükseklikten atlamam gerekti. Bu işi de kazasız belasız hallettikten sonra karanlıkta birkaç dakika ellerimle duvarları yoklayarak elektrik butonunu aradım. Bulamayınca çakmağımı yakarak denedim. Butonu pencerenin açılan kanadının arkasında buldum. Işıkları yaktıktan sonra inşallah birileriyle karşılaşmam diye dualar ederek karşılaşsam bile tanıdığım birine geldiğimi söyler, atlatırım diye kendimi rahatlatarak sessiz ama hızlı adımlarla indim merdivenlerden. Başta söylediklerimden anlaşılacağı üzere hiç kimseyle karşılaşmadan meraklı apartman sakinlerine yalanlar uydurmak zorunda kalmadan hızla çıktım dışarı. Dışarı çıkar çıkmaz da gördüğüm ilk taksiye atlayıp şoföre beni Galatasaray'a götürmesini söyledim. Galatasaray'a gidiş nedenim Tolga ile Erol'u ankesörlü telefondan aramaktı. Benim telefonlar dinleniyor olabilirdi. Evden çıkarken beni kimsenin aramaması için zaten cep telefonumu da kapatmıştım. Gece boyunca kullanmayı da hiç düşünmüyordum. Galatasaray'ı tercih edişim, oradaki ankesörlü telefonların bulunduğu köşenin daha karanlık, Taksim'e göre daha sakin olması, hem de Tolga'nın Kurtuluş'taki eviyle Erol'un takıldığını düşündüğüm Beyoğlu'ndaki barlara yakın olmasıydı. Taksiden inince köşede telefon kartı satan delikanlıya yaklaştım. Delikanlı çevresindeki insanları aldırmadan içine kokoreç doldurduğu yarım ekmeği geveleyip duruyordu. İşleri yolunda olmalıydı ki akşam yemeği için ancak vakit bulmuştu. Önünde dikildiğimi fark edince ekmeği gevelemeyi bırakıp yüzüme baktı. 60 kontörlük bir kart istediğimi söyledim. Ekmeği sol eline alıp önündeki tahta kutuda iskambil desteleri gibi düzgünce sıralanan kartlardan birini çekti. Kartı bana uzatırken gözlerinde gergin bir ifade belirmişti. Her ne kadar hala çiğnemekte olduğu lokmalar yüzüne vermek istediği her an kavgaya hazırım ifadesini bir parça bozuyorduysa da kartın fiyatını söylerken de benim vereceğim yanıtı beklerken de gerginliğini korumayı bildi. Suratına bu sert ifadeyi takılması, beladan çekinmeyen adam rolünü oynaması işinin bir parçasıydı. Çünkü bu kartları fiyatının çok üstünde satıyordu. Bu durum alıcıların tepki göstermesine neden oluyor, sert tartışmalar çıkıyor, bazen de iş kavgaya kadar uzanıyordu. O yüzden daha baştan üstünlüğü rakibine kaptırmamak için korkutucu olmaya çalışıyordu. İstediği parayı ödediğimi görünce uysallaştı. Parayı cebine koyarken sarı dişlerini göstererek bana gülümsemeye bile çalıştı. Sonra da yeniden iştahla ekmeğini gevelemeye başladı. Ben de kartımı alıp Galatasaray Lisesi'nin alt kapı girişinin duvarına sırtını veren yan yana dizilen telefon kulübelerinden önünde kimsenin beklemediği en uçtakine yöneldim. İçeride hayat kadını olduklarını tahmin ettiğim genç, güzel iki Rus kadın vardı. Sanırım ülkelerindeki yakınlarıyla konuşuyorlardı. Telefon ahizesi önce kızıl saçlısının elindeydi, sonra sarışın, kıvırcık olanı başladı konuşmaya. Hiç sesimi çıkarmadan anlamadığım bir dilde yapılan bu konuşmanın sona ermesini bekleyerek kulübenin önünde dikilmeye başladım. 10 dakika kadar bekledikten sonra Rus dilberler beni beklettikleri için özür bile dilemeden çevreye ağır bir parfüm kokusu yayarak geçtiler önümden. Buna da şükür diyerek daldım telefon kulübesine. Tahmin edeceğiniz gibi kulübenin içinde daha da yoğunlaşıyordu koku. Aldırmadan ahizeyi kaldırıp Erol'un cep numarasını tuşladım. Tuşlara basarken Erol inşallah telefonu kapatmamıştır diye dualar ediyordum. Dualarımın kabul olmasından mı? Yoksa eski gecelerde takıldığı hatunlardan biri arar diye zampik arkadaşımın telefonunu hep açık tutmasından mı bilinmez. Cep telefonu çalmaya başladı. 2, 3, 5, kahretsin telefon açılmıyordu. Israrla çaldırmayı sürdürdüm. Yok, telefon açılmıyordu. İşte bu hesapta yoktu. Ne yapacaktım şimdi? Hayır, hemen umutsuzluğa kapılmamalıydım. Belki tuvalete gitmiştir ya da kalabalık bir yerde telefonun zilini duymuyordur. Tolga ile konuştuktan sonra tekrar aramaya karar vererek genç fotoğrafçının telefon numarasını tuşladım. İkinci çalışını da açtı Tolga. Eve gitmişti. Dertliydi. Şekpince kazadan sonra neden Arif'in fotoğrafını çekmedin diye azarlamış onu. Arif abi ölüyor. Ben ona yardım etmek yerine fotoğrafını mı çekmeliymişim? Ne biçim adam bu ya diye söyleniyordu. Bir yandan da belki de beni işten atarlar diye kaygılanıyordu. Artık işi düşünme diye girdim konuya. Çok daha iyi bir iş bulacağım sana. Şaşkınlığını sesindeki değişimden anladım. Nasıl diye sormasına fırsat vermeden ekledim. Hemen görüşmemiz gerek. Ne oldu abi? Yeni bir gelişme mi var diyecek oldu. Uzun mesele. Görüştüğümüzde anlatırım. Makineyi kap gel. Şimdi mi? Şimdi iş acil. Bak şu anda 9'a geliyor. 9.30 gibi Tepebaşı'daki otobüs durağında olabilir misin? Aksaray'a gidiş yönünde. Olurum abi dedi. Sesinde hala olayı anlayamamanın verdiği bir şaşkınlık ve kaygı vardı. Ama çok iyi biliyordum ki Tolga randevusuna tam zamanında gelecekti. Telefonu kapatırken kulübenin önünde beklemeye başlayan orta yaşlı bir adam dikkatimi çekti. İlgiyle bana bakıyordu. Derin bir düş kırıklığı duydum bir an. Bütün o numaralarıma rağmen yine de adamlar beni izlemişler miydi? Hayır, adamın zayıf yüzünden kıpırdanan iri göz bebekleri gerçeği anlamamı sağladı. O sadece bir an önce kulübeyi boşaltmamı isteyen sabırsız bir telefon konuşmacısıydı. Adama elimle bir saniye gibilerinden bir işaret çakıp tepkisini bile beklemeden yeniden Erol'un telefonunu tuşladım. Çalmaya başladı. 1, 2, 3. Herif yine açmayacak diye düşünürken Erol'un çatlak sesi alo deyiverdi. Ona çıkışacak halim yoktu. Hemen konuya girdim. Buluşmamız lazım Erol. Çok önemli gelişmeler var dedim. Hiçbir şey söylemedi. Az önce Tolga'nın yaşadığı duyguları hissediyor olmalıydı ama kendini çabuk toparladı. Arif ile ilgili mi? Diye sordu. Geldiğinde konuşuruz dedim. Tamam neredesin? Sanki olanı biteni anlamış gibi kararlı çıkmıştı sesi. Beyoğlu'ndayım. Sen neredesin? Uzakta değilim. Sıra servilerdeyim. Andon'da. Güzel. Yarım saat sonra Tepebaşı'ndaki otobüs durağında olabilir misin? Aksaray'a doğru gideceğiz. Olurum tabii. Arabayla mı geleyim? Bunu hiç düşünmemiştim. Sahi Erol'un beyaz bir Honda'sı vardı. Çok iyi olur dedim. Telefonu kapatırken kaygılarımın dağıldığını hissettim. İşler yolunda gidiyordu. Dedim ya, bu gece şans perileri mesailerini bana ayırmışlardı. Umarım bu durum Doğan'ın yolladığı adresteki eve girdiğimizde de sürerdi. Önce Tolga geldi durağa. Birkaç dakika gecikmeyle Erol'un beyaz Honda'sı da göründü. Ben ön koltuğa, Tolga da fotoğraf çantasıyla birlikte arkaya yerleşti. Tolga'yı gören Erol yarı şaşkın, yarı alaycı bir tavırla "Habere gidiyoruz galiba." diye söylendi. "Hem de ne haber?" dedim. Olayın ayrıntılarını anlatmam için Merter'deki benzin istasyonuna kadar sabretmeleri gerekti. Erol'un beyaz Honda'sı görece sakinleyen İstanbul'un gece trafiğinde hızla Bakırköy'e ilerlerken peşimize takılan bir araç var mı diye yol arkadaşlarıma da çaktırmamaya çalışarak dikiz aynasından sık sık arkayı kontrol ettim. Kuşku uyandıracak bir araç göremedim. Merter'in girişindeki benzin istasyonunda arabayı park yerine bırakıp kafeteryada çaylarımızı içerken Doğan'la ilgili bildiklerimi, ilk kez olayın bütün yönlerini, gideceğimiz evin adresi dışında eksiksiz olarak anlattım. Erol ve Tolga önce şaşkınlıkla, sonra dalgın ve düşünceli bir ifadeyle dinlediler beni. Ardından sorular yağdırmaya başladılar. Benim günlerdir kendime sorduğum ne varsa tek tek sıralandı karşımda. Bildiklerimi yanıtladım. Bilmediklerimin yanıtını birlikte bulacağız dedim. Ardından can alıcı soruyu sordum. Ne diyorsunuz? Bu işte birlikte miyiz? Birlikteyiz dedi Tolga. Bir an bile duraksamamıştı. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Erol daha temkinliydi. Tabii birlikteyiz dedi ama şu eve polise haber vermeden gitmemiz doğru mu acaba? Adamlar katil. Üstelik çok da cüretkarlar. Bırakın kendi arkadaşlarını, Arif gibi tanınmış bir gazeteciyi bile gözlerini kırpmadan öldürdüler. Bize daha insaflı davranacaklarını sanmıyorum. Ellerine geçersek davranmazlar tabii dedim. Erol'un lafı uzatmaya başlaması canımı sıkmıştı. Ellerine geçmemek için polisle birlikte çalışmalıyız. Biliyorsun bizim yayın yönetmeninin emniyetle istihbaratçılarla arası iyidir. Ona haber versek. Onlara güvenemeyiz Erol'cum diye atıldım. Benim de tanıdığım üst düzey polisler var. Ama bu öyle pis bir iş ki adamların hangisi çeteye bulaştı, hangisi bulaşmadı bilemiyoruz. Bir de bakmışsın bizi koruması için haber verdiğimiz kişiler Doğan'la Arif'in katilleri çıkmış. Erol söylediklerime karşı çıkmaya hazırlanıyordu ki Tolga yetişti yardımıma. Adnan abi haklı. Biz çekip inceyle bu olayı araştırıyorduk. Öldürülen aşiret reisi Bekir Kaytan eski İçişleri Bakanı ile bile görüşüyormuş. Yüzbaşı Rıfat'ın ise jandarma istihbaratına çalıştığına dair söylentiler duyduk. Tamam da diyecek oldu Erol. Bak Erolcum diyerek kestim sözünü. Bu konuyu çok düşündüm. İnan bana başka çıkar yol yok. Kuşkusuz sen o eve gitmek zorunda değilsin. Buradan Andon'a dönebilirsin. Geri döndüğün için seni ayıplamam da. Seni zorlamaya hakkım yok. Çünkü gerçekten de risk var. Ama ben o eve gitmek zorundayım. Seninle ya da başka bir gazeteci arkadaşla. Başka bir gazeteci arkadaş lafını duyunca Erol'un ürkmüş gözleri canlanır gibi oldu. Yok dedi. Seninle geleceğim. Ben başka bir şey söylüyorum. Birilerini daha yanımıza alsak. Üzerimizde bir çakı bile yok. Bu lafların anlamını çok iyi biliyordum. Bal gibi korkuyordu Erol. Geçmişte buna benzer duyguları ben de yaşamıştım. Bu ülkede gazetecilik en tehlikeli mesleklerden biriydi. Geçen yüzyıl boyunca 70'e yakın meslektaşımız sadece ama sadece gazeteci olduğu, mesleğini iyi yapmaya çalıştığı için öldürülmüştü. Erol bunları çok iyi biliyordu. Böyle tehlikeli bir durumda ilk kez karşılaşmıyordu. Ama ona hak vermeden de edemiyordum. Can tatlıydı. Ne kadar önemli olursa olsun bir haber için ölmeye değer miydi? İşte tam olarak böyle düşünen Erol da sözlerini sürdürüyordu. Emniyette de temiz kalmış, güvenilecek birileri mutlaka vardır. Yani kendimizi tehlikeye atmadan da bu haberi yapabiliriz. Hak vermeme rağmen başka çıkış yolum kalmadığı için tersini ikna etmeye çalıştım. Kendimizi tehlikeye atmadan bu olaydan haber çıkmaz dedim. Erol'un gözleri korkuyla büyüdü. Galiba bu işten vazgeçecekti. Onu kaybedemezdim. Taktik değiştirip gizli şantaja başladım. Ama sen olmadan da ben bu haberi yaparım dedim. Son derece sakin bir tavırla söylemiştim bu sözleri. Senden istediğim bu işte var mısın yok musun onu söylemen. Çünkü benim o eve gitmekten başka çarem yok. Sen gelirsen riski paylaşmış oluruz. Bu da tehlikeyi azaltır. Karşılığında da bomba gibi bir haber yapmış oluruz. Atıldığımız tehlikenin karşılığını alırız. Ama gelmeyeceksen bunu hemen söylemelisin. Ben de vakit kaybetmeden başka bir arkadaşımı arayayım. Erol'un gözlerindeki ifadenin değişmeye başladığını gördüm. Bir yandan korkuyor ama öte yandan manşetlerden günlerce düşmeyecek böyle bir haberi kaçırmak istemiyordu. Deminden beri susan Tolga da Erol'un ruh halini anlamış olacak ki ben Erol abiye hak veriyorum diyerek başladı konuşmaya. Eyvah dedim içinden. Erol'un kararsızlığı Tolga'ya da geçti. Anlaşılan eve tek başıma gitmek zorunda kalacağım. Ama Tolga hiç beklemediğim zekice bir öneriyle hakkında ne kadar yanıldığımı gösterdi. Üçümüzün birden içeriye girmesi aptalca olur. Adnan abiyle ben eve gireriz. Erol abi sen bizi aşağıda beklersin. Biz içeri girip bir tehlike olmadığını anlayınca cep telefonunu arayıp sana haber veririz. Eğer haber vermezsek demek ki başımıza bir iş gelmiştir. Sen hemen polisi ararsın. Böylece hem haber hem de biz kurtulmuş oluruz. Erol'un gözlerindeki kararsızlık kayboldu. İyi fikir dedi. Derin bir soluk aldım. Önce gireceğimiz evin bulunduğu sokakta bir tur atalım diye sürdürdü sözlerini Erol. Sanki bizi değil de kendini ikna etmeye çalışıyor gibiydi. Kuşkulu araçlar ya da insanlar var mı bir bakalım. Eğer kuşkulanırsak eve girmek yerine polise haber veririz. İçimden Tolga'ya teşekkürler edip zaten başka türlü davranamazdık diye açıkladım. Göz göre göre heriflerin kucağına gidecek halimiz yok ya. İşte o anda sirenler ötmeye başladı. Kafede oturan genç çiftle birlikte başımızı çevirince 3 polis arabasının otoyolun karşı tarafında durduğunu, yarı çıplak insanların koşturduğunu gördük. Travestiler diye açıkladı Tolga. Polis yine operasyon yapıyor, ortalık karışacak. O halde kalkalım dedim. Bu geceyi anlamsız yere karakolda geçirmek istemem. Ne karakolu abi dedi Tolga. Yarın haber yetiştireceksek kaybedecek dakikamız bile yok. Kaybedecek zamanımız yok ama eğer bu haberin yarına çıkmasını istiyorsak önce gazeteyi aramalıyım. Gece müdürüne önemli bir haberin peşinde olduğumu, birinci sayfayı bekletmesini söylemeliyim dedi Erol. Tamam dedim. Sen gazeteyi ararken ben de hesapları ödeyeyim. Yeniden Beyaz Honda'ya doluşup Ataköy'e hareket ederken Erol yarınki nüshada birinci sayfanın Arif'e ayrılmış olduğunu söyledi. Gece müdürü bizim de aynı haberin peşinde olduğumuzu duyunca çok ilgilenmiş. Son ana kadar bizi bekleyecekmiş. Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü en önemlisi haberin yarınki baskıya yetişmesiydi. Söz açılmışken yayın yönetmeni Nusret Kıvılcım'la neler konuşacağımızı da kararlaştırdık. Hiç itiraz etmedi Erol. Tolga'yı daha iyi koşullarda işe almaktan, haberin hazırlanışına kadar söylediğim her şeyi kabul etti. Seni de işe alırız diye de ekledi fazladan. Yeter ki o evde üvey kardeşinin bahsettiği silahları, fotoğrafları, banka cüzdanlarını bulalım. Bizim Nusret sevinçten havaya uçacak. Aşiret reisi Bekir Kaytan ile eski yüzbaşı Rıfat Başoğlu'nun ölümü hakkında bir şey yapamadık diye başımın etini yiyordu. Bir an sustu. Hem dedi. Sesine duygusal bir tını gelmişti. Arif'in intikamını da almış oluruz böylece. Arif'ten bahsedince ölümünün nasıl yankı yaptığını merak ettim. İşte o anda bu akşam televizyon izlemediğimi anımsadım. Cep telefonum da kapalı olduğu için olayla ilgili beni arayabilecek olan kişilerle de konuşamamıştım. Haberleri izlediniz mi diye sordum. Arif'ten bahsediyorlar mı? Bahsetmezler mi dedi Erol. Ben yemek yediğim lokantada izledim. Bütün kanallarda ilk haberdi. Başbakan, ana muhalefet partisi başkanı, Avrupa Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, bizim meslekle ilgili aklına irili ufaklı hangi kurum ve kuruluş geliyorsa hepsi de olayı kınadı. Yalnız polis kıvırıyor. Cinayet olduğu henüz kesin değil diye açıklama yaptı emniyet müdürü. Bir de bu adamlara güvenelim diyorsun dedim Erol'a. Ama önceki cinayetlerle bağıntısından söz edenler de var, diye lafa karıştı Tolga. Peki seni nasıl ana habere falan çağırmadılar diye sordum Tolga'ya. Olayın en yakın görgü tanığı sensin. Ana habere Şekip İnce çıktı abi. Biz bu olayın üzerinden Arif'le birlikte çalışıyorduk. Ben de tehdit mektupları alıyorum ama bizi yıldıramazlar dedi. Sonra da sanki kendisi görmüş gibi iki büyük kanalın ana haberinde gözyaşları dökerek anlattı kazayı. Puşt diye söylendim. Günahı kadar sevmezdi Arif'i. Bilmem mi ya dedi Erol. Senin gibi Arif'in de ayağını kaydırmaya çalışıyordu çocuk. Bizim mesleğin ağzına sıçan işte bu ibneler. Hiç canı sıkma abi dedi Tolga. Yarın gazeteleri açtığında biz onun ağzına sıçmış olacağız. İçimizde bu işi en hevesli olan Tolga gibi görünüyordu. Ona göre Arif'in intikamını alacaktık. Şekip İnce'ye gününü gösterecektik. Ne yaman gazeteciler olduğumuzu herkese kanıtlayacaktık. Bunların hepsine tutkuyla inanıyordu. Erol'un hiç de böyle bir tutkusu yoktu. O çok iyi bir haber yakaladığını düşünüyordu. Kuşkusuz o da Arif'in intikamını almayı, öteki gazetelere haber atlatmayı, gündemi belirlemeyi çok istiyordu ama Tolga'nın duyduğu ateşli tutkunun yanında bu istek cılız bir ışıltı gibi kalırdı. Bana gelince hala tam olarak ne istediğimi çözememiş olmama rağmen ailemi ve çok anlamlı bulmasam da kendi yaşamımı korumak için bu geceki işi yapmak zorunda hissediyordum kendimi. Zorunlu yapılan her iş gibi bu da hiç haz vermiyordu bana. Haz vermeyi bırakın, arkadaşlarıma belli etmemeye çalışsam da açıkça korkutuyordu. Bu yüzden inancı ve tutkusu yüzünden Tolga'yı kıskanıyordum. Biliyorum bu konuda ama o atıldığı tehlikenin farkında değil. Gençliğin verdiği cesaret ve ataklıkla durumu da tam olarak kavrayamıyor denebilir. Doğrudur da. Ama bütün bunlar Tolga'nın yaşadığı coşkuyu, heyecanı, anlamlı bir iş yapmış olmanın verdiği haklılık duygusunu ortadan kaldırmıyor. Tersine derinleştiriyor. Şu anda gözlerini kısmış, Honda'nın penceresinden dışarıya bakarken ne kadar büyük olursa olsun yaşamın getireceği her türlü tehlike ve bilinmezlikle savaşabilecek güçte görüyor kendini. Yani Tolga genç, deneyimsiz, sağduysuz olduğu için böyle davranıyor desek bile şu anda benden daha mutlu, daha sevinçli, daha heyecanlı, yaşama daha fazla inançlı veya daha fazla bağlı olması gerçeğini değiştiremeyiz. Oysa ben kimseye belli etmediğim halde hala alttan alta bu işe kalkışmakla hata mı yaptım diye kararsızlığımı sürdürüyordum. Bu halim durumun ciddiyetini kavramış olmam kadar kendime duyduğum güvensizlikten de kaynaklanıyor. Hatırlıyorum, bir zamanlar benim de Tolga gibi hissettiğim anlar olmuştu. Yayın yönetmenimiz öldürülmüş, gazetemizin binası kurşunlanmış, arkadaşlarım bıçaklanmış, hakkımda davalar açılmıştı. Ama ne gam, kavga sürüyordu. Ben yazarak, haber yaparak, korkuyu aklıma getirmemeye çalışarak dövüşmeye devam ediyordum. Her ne kadar olaylar durulup, tehlike geçtiğinde kendime yanlış yaptığımı söylemişsem de, o anda yaşadığım coşkunun ve heyecanın lezzetini unutamamıştım. Yaşadıklarımın sonraki günlere kattığı sevinçten, ataklıktan, sağladığı güven duygusundan söz etmiyorum bile. İşte bu yüzden Tolga'yı kıskanıyordum. İnanın bana, gizliden gizliye bana hayranlık duyan bu çocuğun yerinde olmak için şu anda neler vermezdim. Ama biliyorum artık çok geç. Ben iyi bir gazeteci olmayı başardım ve nasıl olduysa oldu, başarım tutkularımı, heyecanımı, umudumu, yaşama bağlılığımı elimden aldı. Beyaz Honda'mız Ataköy'e gelince Gelinceye kadar bunlar geçti kafamdan. Gecenin karanlığında pencerelerinden yansıyan ışıklarıyla çok gözlü devleri andıran binaların arasına dalınca "Aranızda buraları bilen var mı?" diye sordu Erol. "Adresi nasıl bulacağız?" "Benim ilk gelişim abi," dedi Tolga. "Ben de yıllar önce birkaç kez Ataköy'de oturan arkadaşları ziyarete gelmiştim ama buralar o kadar değişmişti ki artık ne caddeleri ne sokakları tanıyabiliyordum." Az ileride ardı ardına dizilmiş 3 taksiyi işaret ederek "Şurada bir taksi durağı var galiba," dedim. "Arabayı yanaştır da soralım." Yaklaşınca sokağın köşesindeki küçük kulübeyi de gördük. Şoförlerden biri gecenin serinliğini aldırmadan kulübenin önündeki banka oturmuş sigarasını tüttürüyordu. Aracımız yaklaşınca ön camı indirdim. Başımı çıkarıp bankta oturan şoföre adresi sordum. Beni dinlerken alıcı gözüyle süzdü arabamızı. Sonra hiç nazlanmadan yanıtladı sorumu. "Yolu düz takip edin, ikinci sokaktan sağa dönün. Bir kavşağa çıkacaksınız, sola devam edin. 200 metre sonra buralardakinden daha yüksek binalar göreceksiniz. Aradığınız yer orası." İyi tarifti. Birkaç dakika sonra yüksek binaların önündeydik. Burası 9. kısımdı. Şimdi D25 bloğu bulmalıydık. Gözlerimiz geçtiğimiz bina yığınlarının duvarlarını tarıyordu. 50 metre kadar gitmiştik ki işte diye söylendi Tolga. D25. Doğru söylüyordu. Açık renk duvarın üzerinde kocaman siyah harflerle D25 blok yazıyordu. İş X kapısını bulmaya kaldı dedim Erol'a dönerek. O da buralarda bir yerlerde olmalı. Arabayı uygun bir yere çek, biz inip bakalım. "Bir dakika arkadaşlar," diye uyardı Erol. "Ne konuşmuştuk? Önce çevreye bir göz atmayacak mıydık?" "Merak etme abi," diye yanıtladı Tolga. "Adresi ararken ben çevreyi de kolaçan ettim. Kuşkulanacak bir şey yok." Tolga gibi benim de kulağım kirişteydi. Gerçekten dikkat çekecek bir şey yok gibiydi. Ortalık sakin görünüyordu ama Erol ikna olmadı. "Yok," dedi başını sallayarak. "Sen geldiğimiz yerlere baktın. Ben buradan söz ediyorum. Arabayı hiçbir yere çekmiyorum. Kimse de inmeyecek. Önce şu D25'in çevresinde bir tur atalım." Söyleyecek bir şey yoktu. Hem bir tur atmakla ne kaybederdik ki? Böylece yolumuza devam ettik. Üçümüz de gözümüzü kulağımızı açmış, kuşkulu bir araç ya da bir insan arıyorduk. Ama Ataköy'ün sakin sokaklarında arada bir geçen binek otolarından ya da evine geç kalmış site sakinlerinden başka kimseyi göremedik. Yeniden Erol'a "Arabayı uygun bir yere çek," dediğim köşeye gelmiştik. Gecikmeli de olsa söylediğimi yaptıktan sonra "Çok dikkatli olun," dedi Erol. "Kuşkulandığınız bir şey olursa hemen dönün." "İkimiz de araçtan inerken boş yere kaygılanıyorsun Erol abi," dedi Tolga. "Acı patlıcanı kırağı çalmaz."